Evet sevgili izleyenlerimiz, bir programımıza daha yine beraberiz. Serdar Hocam ve Akın Hocam'la beraber, Akın Gözüken kardeşimizle beraber yine Allah'ın varlığın delillerinin üzerine konuşacağız inşallah. Serdar Hocam yine hazırlıklı olarak karşımızda maşallah.
İnşallah hocamızdan öğreniyoruz inşallah.
Evet.
Ve onları inşallah aktaracağız. Şimdi bu hücrelerde çok büyük mucizeler olduğuna şahit olduk. Evrimciler ne iddia ediyor? Tesadüfleri iddia ediyor. Halbuki hücreye bakıyoruz, muazzam bir komplekslik, muazzam bir teknoloji ve muazzam bir kontrol sistemi görüyoruz. Yani tesadüfler nedir? Şuursuzdur, göremezler, akledemezler, bilemezler ve herhangi bir kontrol sistemleri yoktur. Ne kendilerinde ne dışarıda. Yani tamamen içi boş bir kavram zaten. Halbuki bütün şeyleri, yapılara bakıyoruz, gen seviyesine bakıyoruz, mutlaka bir kontrol var. Genlerde kontrol olmazsa kontrolsüz bir üretim oluyor. Hücrenin kaynakları doğru bir şekilde aktarılmıyor. Çünkü neticede hücrede sınırlı miktarda kaynak var. Bunların bir kısmı enerjide kullanılması lazım, bir kısmı protein üretiminde kullanılması lazım, bir kısmı şeker zincirlerinde üretilmesi lazım, kullanılması lazım, bir kısmının yağ moleküllerinde kullanılması lazım. Bir yerde bütün bu kaynakları ve bu bütün bu yapılar da birbiriyle ilişkili, enzimlerle birbiriyle ilişkili. Gen seviyesinde bir kontrol olmazsa yanlış yöne doğru akar bütün kaynaklar. Yani mesela bu durum şuna benziyor. Bir balonunuz var, içine su dolduruyorsunuz, balon gittikçe şişiyor. Eğer bir yerde ufak bir delik olursa ne olur? Oradan tamamen su akar gider. O balonu şişiremezsiniz. Hücrede de bütün üretimin belli bir gene tahsis edilmesi herhangi bir proteini fazlaca ürettirir. Böyle bir sistem yaşayamaz. Çünkü hayati bütün parçaların aynı şekilde üretimi devam etmesi lazım. Protein seviyesinde kontrol olduğunu gördük. Enzimler seviyesinde kontrol olduğunu gördük. Yağlar seviyesinde kontroller var. Her yeri kontrol sistemi alan bu sanatı gözüküyor inşallah. Halbuki evrimler böyle bir ihtimam gösteremezler. Yani bir şey doğru mu olmuş, yanlış mı olmuş, acaba hücreye bir zararı olur mu, buna karşı ben şöyle bir tedbir alayım diye bir karara varamazlar. Çünkü buradaki sistemler öyle detaylı ki, yani 10 basamak ilerisini görmeniz lazım bazı durumlarda. 10 basamak ilerisine göre bir hesap yapmanız lazım. Son mesela enzimler var, bir maddeyi bir başka maddeye dönüştürüyor, o başka maddeye dönüştürüyor, o başka maddeye dönüştürüyor. 10. basamaktan sonra onun neticesine göre ilk basamak kontrol altına alınıyor.
Evet.
Bu sayede bütün ara maddelerin her biri kontrollü bir şekilde üretiliyor.
Evet.
Mesela bu geri dönüşüm olmazsa bütün maddeler son basamağa doğru gider. Lazım olan ara maddeler olmaz. Her yerde illaki, yani hangi sisteme bakarsanız bakın, hep böyle kontrol sistemleri var.
Mesela en çok araba fabrikalarında görebileceğimiz düzeydeki bir kontrol sistemi, kalite kontrol sistemi buna deniyor.
Evet.
Bir kalitesi ölçülüyor. Bir hedef var, amaçlanan bir üretim kalitesi var. Öyle değil mi? Ve bunun için çalışan akıllı mekanizmalar var.
Evet.
Ayrıca çalışan mekanizmalar var. Gelip bu sistemi kontrol ediyorlar. Gerektiği gibi ürün kalitesine ulaşılmış mı, ulaşılmamış mı? Ama ikinci aşamada değil, dördüncü aşamada değil, 18. aşamada bunu kontrol ediyor.
Evet, inşallah.
Ve eğer 18. aşamada diyelim bir hata bulduysa, onu geri dönüşümü mümkün olan basamağa geri döndürecek şekilde sistemi geri alıyor ve tekrar o malzemeyi kullanıyor. Evet. Yani akıllara hayretlik verecek düzeyde çok akıllı mekanizmalar bunlar. Yani inşallah. Bizim içimizde bizden çok çok bizim aklımızın çok çok ötesinde sonsuz ilim sahibi yüce Rabbimizin nasıl yarattığının delili olmuş oluyor hepsi.
İnşallah. Şimdi orada öyle yapılar var ki mesela enzimler, enzime bir fosfat molekülü bağlanıyor. O fosfat molekülünün bağlanmasıyla beraber enzim çalışırken çalışmaz hale gelebiliyor. Başka enzimler de o fosfat molekülünü o enzimden söküp alıyor.
Evet.
Yani burada 3 tane yapı var. Bir çalışan bir enzim var. O enzimi gerçekten çalıştıran başka bir enzim var ve o enzimi durduran başka bir enzim var ve bu en baştan itibaren olmak durumunda.
Hı hı.
Çünkü olmadığında enzim kontrolsüz bir şekilde çalışır ve kontrolsüz şekilde çalışan enzimler hücrede kanserlere sebep oluyor, hı hı, hastalıklara sebep oluyor, yani enerji kaybına sebep oluyor ve o hücrenin ölümüne sebep oluyor. Yani çok temel bir problem. Evet. Yani bunun en baştan kontrol sistemiyle beraber yaratılmış olması gerekir. Olmadığında çeşitli hastalıklar, bunları görüyoruz zaten.
Buradaki hata şu oluyor, onu hemen burada belirtmekte fayda var. Yani böylesine bir sistem nasıl çalışıyor? Diyorlar ki kendi kendine çalışıyor. Burada kendi kendine çalışma gibi bir şey yok burada. Yani çok mantıksız bir ifade olmuş olur. Evet. Neden? Çünkü burada zaten birbirini kontrol eden çalışan moleküler motorlar var. Enzim dediğimiz şey zaten üç boyutlu yapısıyla, çalışan çarklarıyla kusursuzca üretim yapan bir motor, bir makine. Makine dizaynı vardır biliyorsun, makine mühendisliği için makine mühendisleri vardır, makine dizaynı yaparlar, tasarım yaparlar. Amaç işte üretilecek olan maddenin hangi aşamalarda nasıl kaliteli üretilmesidir. Buna uygun olarak uygun parçalar uygun yerlere takılır. Bakıyorsunuz enzim denen şey böyle bir makine zaten.
Evet.
Tek başına da çalışmıyor, başka makinelerle beraber çalışıyor. Yani her biri ayrı makine olan başka enzimlerle, moleküler motorlarla çalışıyor.
Evet.
Burada artık yani kendi kendine demek çok anlamsız, çok mantıksız. Hiç yeri olmayan bir kelime. Burada her aşamasında yüksek bir şuur, yüksek bir akıl var.
Evet, maşallah.
Yüce Rabbimiz nasıl yarattığını görmüş oluyoruz bunları inceledikçe.
Şimdi, şuna benziyor. Yani hakikaten öyle yapılar var ki, mesela bir ATP molekülü bağlanıyor enzime diyelim veya proteine. Onun bağlanmasına özel bölümler var.
Evet.
120 aminosiden oluşuyor mesela ama ona özel. O bağlandığında ona uygun bir netice oluyor şeyde, proteinde. O da beraberinde var, o sistemde var. Çalışıyor veya çalışmıyor, enerjik hale geliyor. Ondan sonra o ATP'den bir kısım parçaya ayırıyor. Protein komple kapanıyor, açılıyor. Bunun için kademe kademe, yani şu bir kullandığınız bilgisayarlar var ya, nasıl onun içindeki parçalar, öyle hassas şeyler var, sistemler var içinde. Koskocaman bir protein. Yani bazı proteinler var, 40 sene uğraşıyorlar. Yani ne işe yarıyor bu? Nasıl bir görünümü var? Hangi parçası ne işe yarıyor? Çok hassas ve bütün parçaların olması lazım. Sadece o yapının da bir anlamı yok. Çünkü o yapı hücredeki olayları gördük. Bir zincirin bir parçası şeklinde çalışıyorlar. Tek başlarına bir anlamı yok onların. Bir önceki bir sistem var. Onun neticesini yorumluyor. Belli bir sistemde çalışıp netice veriyor. Sonraki sisteme veriyor. Ve böyle 10 aşama bir araya geldiğinde, çok sayıda örneğini gördük. 10 aşama bir araya geldiğinde mantıklı bir netice çıkıyor. Mesela işte hücrede kanda şeker miktarının artması gerekiyor. Kanda şeker miktarının artması için hücrelere bir hormon bağlanıyor. Hormon bağlanmasıyla beraber en az 10 basamak gerekiyor ki o hücreden şey üretilsin. Yani kan dışarı alınsın. Şeker molekülleri dışarı alınsın. Tümüyle bu yapılar, bütün enzimler, proteinler el ele doğru zamanlamayla çalıştığı takdirde bir anlam var. Dolayısıyla tek başına hani kademe kademe bir fayda diye bir durum söz konusu kesinlikle değil. Hücredeki bütün olaylar böyle zincirleme.
Yaşar.
Bir başka durum da şudur. Proteinlerin mucize şekilleri, üç boyutlu, bunların hassas yapıları var. Bu yapılar sayesinde birbirleriyle etkileşimleri oluyor. Yani mesela bir saati içine açar bakarsanız, mekanik bir saati, orada bir sürü çark göreceksiniz. Bu çarklar birbirlerine çok hassas bir şekilde bağlıdır. Mesela çark biraz büyük olsa yani olmayacak, dişler birbirine oturmayacak. Gerçekten de o çarkların birbirine tam uyumlu bir şekilde en baştan olmaları gerekir. Bunun gibi hücrede de bu proteinleri, o üç boyutların şekillerine veren başka proteinler test edildi. Bunlara şaperon molekülleri deniliyor. Bu moleküller, yani bir proteinin başka şekilde varmasını hedef ediliyor. Sadece görevi bu. Şimdi mesela öyle çok hücre o kadar büyük ki, hücrede çok sayıda yer var. Mesela mitokondri var, endoplazmik retikulum, Golgi, çok hücre zarı var. Bunların her hücrenin çekirdeği var. Her yerde proteinler görev alabiliyor. O görev yerlerini özgü bir şekilde taşımalı ve oraya yerleştirilmeli. Mesela mitokondri dediğimiz şey, hücre şehire benzetirsek bir enerji santrali. Enerji santralinin de içinde odalar vardır, bölümler vardır. Orada çalışan robotları oraya yerleştirmek için özel bir sistem gerekli. Ve öyle ki mitokondri içinde çalışan proteinlerin bir kısmı o kadar büyük ki normalde zardan geçemiyorlar. Zardan geçebilecekleri şekilde şekil veren başka proteinler var. Taşıyan başka proteinler var. İçeri koyan başka proteinler var. İçeride katlayan başka proteinler var. Bunların her biri olduğunda tam netice elde ediliyor. Ve onların da diğer o zarda görevli olan proteini arkadaşları da orada olduğunda tam netice elde ediliyor. Dolayısıyla evrimcilerin içinden çıkmaları mümkün olmayan bir iç içe geçmişlik bir zincir hali vardır. Yani kademe kademe gelişme, kademe kademe ufak adımların yarar bir durum diye bir durum kesinlikle söz konusu değildir. O kadar detaylı kontrol var ki mesela katladı ama katladıktan sonra katlanan protein gerçekten düzgün mü katlanmış yoksa katlanmamış mı? Bunu dahi kontrol eden bir sistem var. Ve bunun neticesinde eğer bir düzgün katlama yoksa tekrar uğraşılıyor, düzgün katlanmaya çalışıyor. Ama tahmin edilemeyecek gibi ise de bu sefer de imha ediliyor. Şimdi bir burada sistem görüyoruz. Burada özel bir öğütme maddesi var. Buna proteozom deniliyor. Bu da neticede proteinden yapılma bir makine. Proteinden yapılma bir makine başka proteini öğütmeye çalışıyor. İşte düzgün katlanamayan proteinler bir defa işaretleniyor. Ubiquitin denilen bir başka molekülle. Yani bir molekülün işaret molekülü olarak kullanılması açık bir yaratılış değildir. Neden? Çünkü bir işaret bir bilgi ifade eder. O bilgiyi o atomlarda kim tecelli ettiriyor? Bu Allah'ın tecellisi. Allah'ın üstün sanatının bir tecellisi. Şuursuz tesadüfler, göremeyen tesadüfler bir molekülü, bir etiket molekülü gibi kullanamazlar. Bir adres yazamazlar. Şimdi bu etiketlenen proteinler daha sonra tamam siz etiketleyebilirsiniz protein de ne anlamı var bunun? Bunun gerçekten de hedefine yönlendirilmesi lazım. Yani bunun imha edileceği yerlere yönlendirilmesi lazım. Bugün işte çevre bilinci yerleşmiş değil mi şehirlerde? Oralarda işte çeşitli yerlerde toplanıyor çöpler. İşte o çöplerin de işte plastik olmasına göre ayrı bir yerde, cam olmasına göre ayrı bir yerde. Neticede onları öğüten ve tekrar sisteme kazandıran bir yapı var. Bu yapılar tesadüfen mi oluştu? Yani bu bilincin yerleşmesi için bile onca eğitim yapılıyor. Ama bu bilinç hücrede en baştan itibaren var. Ve bunun olması şarttır. Olmadığı takdirde bu yanlış katlanmış proteinler hücrede bir yığın oluşturup neticede orada bir kütle oluşturup hücrede bir çöp yığını meydana getiriyor. İşlevsel diğer proteinlerin de çalışmasını engelliyor. Dolayısıyla proteozomun ilk baştan olması lazım. Bu proteinler buraya yanlış katlanmış proteinler buraya getirildikten sonra öğütülüyor. İşte öğütüldükten sonra o ufak parçalarda tekrar kullanılabiliyor ve başka sistemlerde de kullanılıyor. Onların da detaylarını görürüz inşallah. Burada en küçük parçalarına kadar ayrılıp tekrar kullanmaya yönelik bir müsait bir sistem var. Tümüyle muazzam. Yani bir evrimcilere deseler ki öyle bir protein yapın ki bu protein başka proteinlere öğütsünler. Mümkün değil yapamazlar. Yani yapmaları mümkün değil bunu. Ama bu protein yapıyor. Daha ancak yani moleküler sistemini anlamaya çalışıyorlar. Hangi amino asit ne işe yarıyor onu anlamaya çalışıyorlar. O kadar yoğun çalışmalar neticesinde bir nebze bilgilerini artırabiliyorlar. Bu kadar sanatlı bir yapı, kör şuursuz yapıların eseri olabilir mi? Elbette olamaz. Yani evrimciler de mesela herhangi bir makine gördüklerinde bilirler ki bu üstün bir şuurun eseridir. Bir bilincin eseridir. Bir bilimle yapılmıştır bu. İşte hücrede benzersiz olan bu teknolojilerde elbette Allah'ın sanat eseri inşallah.
İnşallah. Şimdi orada bir öğütme mekanizması var anladığım kadarıyla değil mi Serhat Hocam? Inşallah. Yani o bir tesadüf olamaz. Bir de hücredeki yapılan her şey mutlaka DNA içinde kodlu oluyor. Böyle de kilit bir bilgi var. Şimdi hocamız biraz önce bahsetti. Bazıları işte mikro evrim vardır aslında da makro evrim tamam olmayabilir gibi açıklamalar yapıyorlar. Şimdi mikro evrim, makro evrim yani çok çocukça bir aldatma yani. Buna bir de evrim konusunda bilgisi olan bir insanın hani böyle bir şey savunması çok gerçekten şaşırtıcı bir durum. Çünkü şimdi varyasyon denen bir olay var. Tür içerisindeki çeşitlenme. Mesela köpek bir tür, kedi bir tür, işte kuşlar bir tür. Varyasyon mekanizmasıyla Allah onu sebep olarak yaratmış. zaten DNA içinde var olan bilgiyle o canlı çeşitleniyor, o tür. Mesela köpek işte kimi uzun kulaklı oluyor, kimisi uzun tüylü oluyor. İşte kimisinin işte ağzı uzun oluyor, burnu küçük oluyor, büyük oluyor. Yani böyle çeşit çeşit köpekler çıkıyor. Hı hı. Bu varyasyon mekanizmasıyla oluyor. Burada DNA'ya ek yeni bilgi geliyor mu varyasyon sırasında? Tabii ki gelmiyor. Öyle bir olay yok. Buna şimdi evrimciler diyor ki bu mikro evrimdir diyor. Şimdi burada evrim falan yok. Şimdi evrim olması için sıfırdan bir bilgi üretilmesi lazım, değil mi? Bir türü başka bir türe dönüştüren bir mekanizma olması lazım. Ve bunun bir yerde kayıtlı olmadan olması gerekiyor. Mesela bir köpek cinsi farz edelim. Köpeğin herhangi bir cinsi. O cinsine bir mutasyon isabet edecek. Bir bakacağız bu başka bir cinse dönüşmüş. Ya, o cinsin bilgisi daha önce yok. Sadece mutasyonla tesadüfler sonucu oluşuyor mesela. Böyle bir şey yok. Yani bir köpek eğer yeni bir cins oluşuyorsa, mesela iki farklı cinsin çiftleşmesiyle yeni cinsler oluşuyor gerçekten. Ama yeni bilgi olmuyor. DNA'da var olan bilginin çeşitlenmesiyle oluşuyor canlı. Evrimcilerin iddia ettiği şey sıfırdan yeni bilgi oluşması. Bir canlıya mesela bir sürüngene bir mutasyon isabet edecek. Hatta bir de değil, isterlerse bin, isterse bir milyon tane mutasyon isabet etsin. Daha da beter olur yani, canlı artık hiç bir şeye benzemez hale gelir. O binlerce mutasyondan sonra bir bakacağız o kuş olacak. Kertenkele. Şimdi evrimcilerin bahsettiği şey bu. Bu evrim zaten olmayan bir şey. Bilimsel hiçbir delili olmayan şey. Makro, biz en iyisi nasıl yapalım dediler. Bilimsel olan bir şeyle bizim iddia ettiğimiz bilimsel olmayan evrimi birbirine birazcık böyle kelime oyunlarıyla karıştıralım. O bilimsel olan, o bilimsel olmayan tarafı birazcık kurtarır. Biz de böylelikle insanların kafasına evrim düşüncesini biraz da olsa kazımış oluruz deyip şöyle yaptılar. Gerçekten bilimsel olan varyasyona mikro evrim dediler. Bilimle uzaktan yakından alakası olmayan evrime de makro evrim dediler. Şimdi dediğimiz gibi o makro evrim dedikleri şey, yani evrimin ana düşüncesi, bir türün başka bir türe dönüşmesi yok. Bunun delili yok. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Yani onun olması için o rastgele mutasyonların şuursuz, yani tamamen böyle tesadüflerin eseri olan mutasyonların o canlıya ek, yeni, faydalı bir bilgi, bir organ, organına yeni bir sistem eklemesi gerekiyor. Böyle bir şey gözlemlendi mi şu ana kadar? Gözlemlenmedi. Demek ki evrim yok. Sizin o mikro evrim dediğiniz ve kendi batıl pagan dininizi bilime bulaştırdığınız o evrim tabiri bir hikaye. Mikro evrim diye bir şey yoktur. O varyasyondur onun adı.
Evet.
İnsanları böyle aldatmaya çalışıyorlar ama bunu gerçekten hani konuyu da bilen birisinin böyle bir şey, hani mikro evrim var demesi de çok enteresan bir şey. Evet. Yani bunda kasıt var gibi gözüküyor. Yani dediğimiz gibi mikro evrim denen şey varyasyondur, bilimsel bir şeydir. Tür içerisindeki çeşitlenmedir ve o çeşitlenme de DNA'da zaten var olan bilgiyledir. Sıfırdan bilgi yoktur.
Evet. Bakın burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Bilim şunu ortaya koyuyor ki kainatta hiçbir şey yoktan var olmuyor kendi kendine. Ancak ve ancak Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla bir şey yoktan var olabiliyor. Bir bilgi, bir DNA parçası ancak yepyeni bilgiyi ihtiva eden bir DNA parçası bir canlının hücrelerinin içinde ancak Allah dilerse meydana gelebiliyor. Paleontoloji bilimi bize bunu gösteriyor. Canlı türleri yeryüzünde bir anda ortaya çıkıyorlar. Kusursuz, eksik, tam organ ve sistemleriyle bir anda ortaya çıkıveriyorlar. Burada ne var? Evrim yok burada. Burada ne var? Bir anda var olmuş. Allah'ın bir anda var etmesi, ol demesiyle yaratması var. Ve bilim bunu ortaya koyuyor. Siz laboratuvara gittiğinizde de bunun dışında zaten bir şey olmadığına defalarca şahit oluyorsunuz. Mikroplara bakıyorsunuz. Mikroplar hiçbir şekilde, bakteriler hiçbir şekilde başka bir yeni bakteri türüne dönüşemiyorlar. Yani yeni bir bilgi oluşmuyor sıfırdan. Bakın. Ancak bakteriler soylarını devam ettiriyorlarsa bu bilgi aktarımı hep dönüşebiliyor, oluşabiliyor. Dönüşme demeyeyim de aktarılıyor. Bozulmadan aktarılıyorsa o bakteri türü soyunu devam ettiriyor. Ha bozulma oluyorsa o zaman eksik, mutasyonla uğruyorsa, yani onu demek istiyorum. O zaman eksik sistemlere sahip bozuk bir jenerasyon, nesil meydana geliyor ki onun da ömrü zaten kısa süreli oluyor. Dış etkenlere maruz kaldığında rahatlıkla ortadan kalkan bir jenerasyon, bir nesil olmuş oluyor. Şimdi laboratuvarda yoktan bir şeyin var olmayacağını görüyor muyuz? Evet, bilim bize bunu gösteriyor. Bilim bize neyi gösteriyor? Ancak mutasyon denen bir şey var. O da eksilme. Bilginin eksilmesi var. Canlı organizmaların eksik sistemlerle hayatlarını devam ettirememesi var. Ortama ayak uyduramamaları var. Yani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı. Ya işte mitokondrisinde bir enzim eksik oluyor, enerjisini üretemiyor, ömrü kısa oluyor. Ya işte oksijenlenmek için gerekli işte bazı enzimleri eksik veya bozuk üretiliyor. Hayatını yine uzun süreli idame ettiremiyor. Zarında bir protein eksik oluyor, işte ham maddeyi içeriye alamadığı için sorunlar yaşıyor. Bu tip şeyler.
Evet.
Yani yoktan var etmek yalnızca ve yalnızca Allah'a ait.
Evet,
tesadüfler hiçbir şekilde yeni bir canlı yaratamaz.
İnşallah.
Yeni bir canlı ortaya koyamaz.
İnşallah.
Biz bunu net bir şekilde açıkça ortaya görüyoruz.
İnşallah.
Biz bunu mikrobiyoloji alanında da kanıtlanıyor. Biyokimya da bunu destekliyor. Paleontoloji de bunu yine ortaya koymuş durumda. Bilimin her dalı yaratmanın yalnızca üstün bir güçle mümkün olabileceğini, sonsuz bir ilimle yaratmanın ancak mümkün olabileceğini defalarca bugüne kadar gösterdi.
İnşallah. Bir ayet okuyayım konuyla ilgili. İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da vardır. Bunu Hazreti Musa Allah'a inşallah söylüyor. Dedi ki, onu at ey Musa, Allah buyuruyor. Böylece onu attı, bir de ne görsün? O hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiştir. Şimdi biz burada bir evrim süreci görüyor muyuz, gözlemliyor muyuz? Bir ağaç parçası, tahta, cansız, evet, bir madde. Bazıları diyor işte 50 bin yılda oluşur diyor, hücre başka türlü oluşmaz diyor. Yani Allah yaratsa bile haşa, 50 bin yıldan önce oluşmaz diyor hücre. Burada hücre değil, normal kanlı canlı yılan oluşuyor. Ve 50 bin yıl değil, belki 50 milisaniyeden bile daha kısa sürede oluşuyor.
Evet, bu at emriyle beraber zaten,
evet,
hemen dönüşü veriyor.
Demek ki Allah'ın yaratmak için evrime ihtiyacı yok. Allah bir anda yaratabiliyor.
İnşallah.
Allah çünkü her eksiklikten münezzeh. Burada da ayette Allah bildiriyor. Atar atmaz o cansız madde bir anda yılana dönüşüyor. İnşallah. O yüzden evrimle Kur'an'ı bağdaştırma çabaları çok komik çabalar yani, onları evet, bıraksınlar
bu
inşallah.
Bu tabii kompleksten kaynaklanıyor. Yani bilgi eksikliğinden olduğu için, bilgi eksiklikleri.
Evet.
Ondan dolayı da o karşıda da bir nebze bilgi olup o onu ardında saklanan o materyalist düşünceyi göremedikleri için ondan dolayı bir komplekslikle bağdaştırma çabası oluyor. Bunların tek sebebi o, cahil,
evet,
olmaları.
Evet.
Halbuki biraz daha bilseler mesela şunu görecekler. Hücrenin sadece zarı için çeşit çeşit yağlar var. Çeşit çeşit proteinler var. Çeşit çeşit protein şeker bileşikleri var. Bunların her biri için, istisnasız her biri için, üretimi için çok sayıda enzim gerekli. Her yağ çeşidi için çok sayıda enzim var. Bunların oraya ulaştırabilmesi için çok çeşitli proteinlerin varlığı şart. Oraya yerleştirilebilmeleri için çok çeşit proteinleri varlığı şart. O bükülmeyi sağlayabilmeleri için proteinlerin, o zarda bir kısmı bükülerek oraya monte edilir. Protein dedik, protein kompleksleri, yani çok sayıda proteinin komple var olması şart. O illaki yağ tabakanın bir geçirgenliği de olması lazım. Normalde işte iyonlara geçirmez, işte büyük moleküllere geçirmez. Mutlaka geçirgenliği de olması lazım. Geçirgenliği olmayan bir hücre yaşayamaz çünkü. Şeker geçirmesi lazım. Hidrojen geçirmesi lazım. Sodyum geçirmesi lazım. Magnezyum geçirmesi lazım. Kalsiyum geçirmesi lazım. Demir geçirmesi lazım. Bakır geçirmesi lazım. Manganez, magnezyum, bunların her birinin geçirmesi lazım.
Evet.
Ama bunların geçebilmesi için de çok özel kapı sistemlerine ihtiyaç var. Taşıma proteinlerine ihtiyaç var. Zarda olan. Ve bunlar öyle hassas yapılar ki, yani mesela bir klor sistemi düşünelim, klorun geçeceği kapıda ufak aminoz hataları çok ağır hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Yani en baştan mükemmel yapılarıyla, hı hı, işlevsel yapılarıyla orada olmaları lazım. onları üreten sistemlerin olması lazım.
Evet.
Onları oraya taşıyan sistemlerin hepsinin olması lazım. Artı onları kontrol eden sistemlerin de olması lazım. Çünkü bunlar neticede kontrolsüz bir şekilde madde içeri de alamazlar. Kontrolsüz bir şekilde alınan maddeler az veya çok olduğunda o hücre yine ölüyor. Hı hı. Zehirleniyor veya gerekli malzemeler olmadığı için işlev kaybından ölüyor. Bunun sayısız örneklerini gördük. İnşallah görmeye de devam edeceğiz. Bütün bu yapıların bir anda olması ne anlama geliyor kademe kademe olamıyorsa? Yaratıldığı anlamına geliyor. Yani evet. Allah'ın yaratma sanatı. Yani Allah bu derece bilgileri bize gösteriyor ki yani gerçekten bütün gücün onun olduğunu şahit olalım diye. Hı hı. Bunların her bir bilgi buradaki yani bu verdiklerimizin her bir bilgisi tek başına zaten evrimi çökertmeye yeterli. Dolayısıyla bu kadar artık bilginin Allah'ın rahmeti bu kadar bilginin olduğu bir ortamda hala bir aşağılık kompleksliğiyle evet. İşte acaba evrim nasıl Kur'an'la uyumlu hale getiririz demek çok cahilce ve çok tembelce de bir yaklaşım.
Evet.
Yani hocamızın çok sayıda eserleri var. Onlardan zaten bir tanesini okusalar yani mesela Hücre Zarındaki Mucize. Sadece onu okusalar ne kadar boş bir teori olduğunu görecekler ve böyle lüzumsuz bir çabaya girmeyecekler. Yani kendilerini evet. zorlayan, aciz duruma düşüren bir konu düşmeyecekler.
Evet.
Dolayısıyla tembellik etmesinler. Hocamızın inşallah eserlerini okusunlar. Bütün dünya okuyor. Yani yarın başlarında olan, evet. Ücretsiz olan bu eserleri inşallah temin etsinler. Bu bir şereftir yani inşallah.
Evet, inşallah. Yani burada şu ortaya çıkmış oluyor. Bakın ayet-i kerimelerde Allah Kur'an'ın pek çok yerinde defalarca müminleri bilim yapmaya çağırıyor.
Evet.
Yani araştırıp öğrenmeye davet ediyor, emrediyor. Bilim yapmayı emrediyor Allah Teala. Deveye bakmaz mısınız diyerek zoolojiye mesela dikkat çekiyor. Hayvanların yaratılışını incelememizi bize emrediyor. Bu bir emir.
İnşallah.
Göklere bakıp işte astronomi yapmamızı emrediyor bize. İnsanın kendi yaratılışına bakmasını, embriyolojiyi öğrenmesini gerektiğini Allah bize hatırlatıyor. Diğer tarafta işte yağmurların nasıl oluştuğunu, coğrafik işte dağların nasıl oturtulduğunu, coğrafi şekillerin nasıl oluştuğunu, yerkürenin nasıl şekillendiğini bunları araştırmamızı bizden istiyor. Yani Kur'an'ın hemen her yerinde defalarca pek çok kez Allah bizden bilim yapmamızı emrediyor.
İnşallah.
Müminin görevi bu. Cehalet mümin için en büyük tehlike. Bakın işte o bahsettiğin işte aşağılık kompleksine sahip insanlar işte evrimciler bir iki böyle Latince kelime kullanarak onları sanki çok şey biliyormuş da bilimsel verilere dayanarak konuşuyormuş imajı verdiklerinde işte böyle aşağılık kompleksine rahatlıkla kapılabiliyorlar. Sonra gelin sizle ortak paydada buluşalım gibi böyle bir pazarlığa dönüşebiliyor olay. Çirkin bir pazarlık. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Yani burada peygamberlerin yaptığı çok açık bir tebliğ her zaman için. Bilimsel delillerle, ispatlarla Allah'ın varlığının delillerini ortaya koyarak tebliğ yapıyorlar kavimlerine, gittikleri her kavme.
Evet.
Hangi peygamber olursa olsun. Bu Hazreti Muhammed zamanında da böyleydi. Hazreti Musa zamanında da. Değil mi? Bütün peygamberler bu şekilde her kavim, hiçbir kavim yoktur ki bizi bir uyarıcı, korkutucu göndermiş olmayalım diye Allah ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sınırını bildiriyor bize. Hangi peygamber? Hiçbir peygamber yoktur ki kavmine Allah'ın varlığının delillerini bilimsel olarak yani ispatlarla ortaya koymuş olmasın. Bizim de peygamberlerin sünnetine uyarak Allah'ın varlığının delillerini ortaya koymamız gerekiyor. Bir, kendi içimizde Allah'a olan imanımızı sağlamlaştırmamız için. Müminler için böyle bir şey şart. Allah'ın emri olduğu için aynı zamanda. İki, zaten tebliğ yapmak yine bir farz. Allah yolunda mücadele etmek. Neyle mücadele edeceğiz? Tabii ki şeytanın sistemiyle mücadele edeceğiz. İnsanları saptırmış, Allah'ın varlığından, Allah'ın dininden uzaklaştırmış olan şeytanın kurduğu o sistemi çökertmek amacıyla bilimsel anlamda, fikri anlamda bir mücadele etmek gerekiyor. Bilimsel delillere dayalı olarak. Bunu da yapabilmek için neye ihtiyaç var? Bilgiye ihtiyaç var tabii ki. Yine bilimsel delillere, bilimsel verilere ihtiyaç var. Yani araştırıp öğrenmek çok çok çok önemli bir mümin için. Diğer türlü çok büyük bir tehlike olmuş oluyor cehalet. İnsan kendi imanını da kaybeder. Bakın işte örneklerini pek çok kez şahit olduğumuz, basında olsun, işte sosyal hayatta pek çok yakınımızda da, iki insanlarda da belki görebileceğiniz bir şey. Kalkıp da inkarcı felsefeyle ortayı bulma çabaları. Akıllı tasarım bunlardan bir tanesi. Bakın Batı dünyasında özellikle ortaya çıkmış bir felsefe bu. Akıllı tasarım felsefesi. Neyi öne sürüyor? Evrimcilerle evrim teorisinin geçersizliği ortada, açık ve net. Tesadüfin hiçbir şey üretemeyeceği, sıfırdan hiçbir şey yaratamayacağı ortada. Ama buna rağmen sırf onlar bilimsel, karşı taraf bilimsel delilleri, sözde bilimsel delillerle ortaya çıkıyor diye, onların karşısında ezilmemek için gelin sizle ortayı bulalım, ortayı bulalım demeye başlıyorlar. Allah kelimesini ağızlarına almıyorlar. Ne diyorlar? Tamam diyorlar, sizin dediğiniz de doğru bir yere kadar. Ama işte bizim dediğimiz de doğru, ortasını bulalım. Ortada bir tasarım vardır. Bunu akıllı tasarım diyelim. Bakın biz Allah'ın adını ağzımıza almıyoruz. Biz sizin tam düşmanınız değiliz. Biz sizin karşınızdaki merci değiliz. Bizi müminlerle karıştırmayın demeye getirmiş oluyorlar. Ne kadar çirkin bir değil mi cesaret böyle bir şey söyleyebilmek. Mümin hiçbir şekilde böyle bir korkaklığa tevessül etmiyor. Korkaklığa yönelmiyor. Tamamen peygamberlerin uyguladığı tebliğ metodunu, açıkça bir tebliğ diye ayette belirlediği şekilde açıkça Allah'ın varlığının delillerini ortaya koyuyor ve şeytanın felsefesini, şeytanın dinini çökertiyor Allah'ın izniyle.
İnşallah. Bir ayetle bitirelim isterseniz.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. De ki yapıp edin. Allah sizin yapıp ettiklerinizi, amellerinizi görecektir. Yani inkar edenler işte evrim propagandası da yapsa, yani ne kadar faaliyet yaparlarsa yapsınlar, Allah görüyor inşallah. Onun elçisi ve müminler de yakında gaybı ve müşahede edilebileni bilene döndürüleceksiniz. Ve o size yaptıklarınızı haber verecektir buyuruyor Allah ayetinde inşallah.
Maşallah. Evet sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi yarın 22'den itibaren, gece 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Gaziantep Olay TV'den takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler.
Hayırlı geceler. İnşallah.